Kardeşler hoş geldiniz tekrardan Antalya İncil Kilisesi'ne. Bugün tekrardan bir aradayız. Buluştuk, adım adım ilerliyoruz Noel'e doğru. İsa Mesih'in doğuşunu kutlayacağımız o güne doğru ilerliyoruz. Geçmişi anarak ilerliyoruz, bir de geleceğe bakarak ilerliyoruz. Ne diyor, kastediyorum bundan? Geçmişe bakarak diyoruz çünkü İsa Mesih geldi. O beklenen umut, o beklenen Mesih, halkın o arayışı son buldu bir anlamda. Fakat aynı zamanda ikinci bir advent durumundayız şu an. İsa Mesih'in ikinci gelişini bekliyoruz. Onun tekrar gelip adaletinin kalıcı olarak sonsuza dek kuracağı, göklerin egemenliğinin burada kesin bir hakimiyeti olacağı o günü bekliyoruz. O gün de geliyor. İlahilerimize de söylediğimiz gibi sadakatinden dolayı geçmişe bakarak bunu yapıyoruz. Bugün sizlerle sevinç uğruna bahsedeceğiz. Elbette mumda olduğu gibi sevinç mumuna bakacağız. Filipiller mektubundan. Filipiller mektubunu bildiğiniz gibi Paulus Efendi yazıyor. Filipiller mektubu 4. bölüm. 4. ayetten 6. ayete kadar o bölümleri okuyacağım. Sonra dua edip başlayacağız. Şöyle yazmış Paulus Efendi. Rab de her zaman sevinin. Yine söylüyorum sevinin. Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Ya Rab, bu sözler senin. Senden aldık, anlamak istiyoruz, idrak etmek istiyoruz. Ya Rab, tamamıyla anladığımı düşünmüyorum. Bu nedenle benim yüreğimi aç. Kardeşlerimin yüreğini aç. Yaşam veren sözler Ya Rab bunlar. Yaşamımızı değiştirsin. Olduğumuz gibi kalmak istemiyoruz, senden duymuş olmak istiyoruz. Bu nedenle benim sözlerim unutulsun, senin sözlerin yüreklere işlesin. Geçmişin kaygısını şimdi bizden al. Bugünün kaygısını bizden al. Geleceğin kaygısını da. Öyle ki Ya Rab senden duyalım. Öyle ki Ya Rab yüreğimizde biraz yer olsun ki senin sözlerin orada yer edinsin, yüreğimizde çadırını kursun. İsa Mesih'in diri ve yüce ismiyle. Bu sözleri Yeşaya 55:11 ile bitirmek istiyorum. Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır diyor Rab. Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. Amin, amin. Kardeşler bu sözleri duyunca nasıl hissediyorsunuz? Rab de her zaman sevinin. Yine söylüyorum sevinin. 16 defa söylüyor Paulus Efendi Filipiller mektubunda. 16 defa sevinin, sevinçli olun, sevinin. Bu bazen şey oluyor ya, tamam Paulus Efendi çok güzel yazmışsın. Yani bir dini kitaptan bekliyorsun böyle bir şey. Bir şey, aşırı bir şey söyleyecek. Benim ulaşamayacağım bir şey söyleyecek Paulus Efendi. Çünkü din zaten. Hep böyle ulaşamayacağımız hedefler koymaz mı din? Mükemmel olmamızı söyler, çabalamamızı söyler. Hala yetmiyorsun, biraz daha çabala. Mümkün değil. Hadi, devamlı seni teşvik eder, yetmediğini söyler sana ve sana imkansız bir görev verir, ondan sonra bunu emir olarak verir. Sanki diğer tarafları yapıyormuşsun gibi bir de bunun üstüne, onun üstüne bunu yük olarak verir. Bunu da yapamazsın. Ve bu sevinin ya dediğim gibi dini bir şeydir ya da belki hafif böyle bir tuzu kuruluk vardır. Yaz. Senin için kolay bunu söylemesi Paulus. İsa Mesih'i gördüğünü söylüyorsun Paulus. Rabbin elçisi olduğunu söylüyorsun Paulus. Rabbin müjdelerini görmüşsün Paulus. Senin için söylemesi kolay. Senin belki ruhsal anlamda tuzun kuru. Ya biz? Bu kadar mesafe var aramızda. Binlerce yıl. İsa Mesih'in gelişi yaptıklarıyla bugün arasında. Ya biz? O zaman Paulus Efendi'yi tanıyalım. Paulus Efendi neredeydi? Bu mektubu yazarken 16 defa sevinin dediğinde Paulus Efendi neredeydi? Roma'daydı. Roma'da ev hapsindeydi. Birkaç yıl içinde inancından dolayı idam edilecekti Paulus Efendi. Yani bu sözleri yazarken İstanbul Boğazı'nda çayını yudumlarken eline bir kalem alıp ya şu Filipiler'deki kiliseye biraz sevinmelerini söyleyeyim değil. Tam tersine onu öldürmek isteyen imparatorun atadığı bir askere bağlı, devamlı, sabah akşam, maddi olarak başkalarına muhtaç, kendi emeğiyle geçinen Paulus Efendi şimdi muhtaç durumda. Yani ev hapsi şeydi, bir özel bir durumdu bu. Herkese verilmiyordu. Fakat onun karşılığında sen bir ödeme yapıyordun. Bu özgürlüğün getirdiği bir bedel vardı. Paulus Efendi çalışamadığı için nasıl ödeyecek? Muhtaç. Hatta Filipililerde ikisi kilise teşekkür ediyor mektubuna. Diyor ki, teşekkürler sayenizde ben ihtiyaçlarımı karşılıyorum burada. Muhtaç değilim size ama Rab sizin aracınızla benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Muhtaç durumda. Paulus Efendi. De her şeye koşan, şunu yapan, bunu yapan Paulus Efendi hayatının sonuna yaklaşmış durumda. Maddi anlamda da muhtaç. Özgürlüğü elinden alınmış, maddi anlamda muhtaç, bir odaya mahkum ve son olarak da zalim Nero'nun Sezar'ın vereceği kararı bekliyor. Her an karar verebilir. Her an idam cezası gelebilir. Bir kapıdaki tıklamaya bağlı. Her an o kapıdan giren kişi idam zamanı geldi diyen kişi olabilir. İşte bu durumda Paulus Efendi bunu yazdığı için biraz yavaşlatıyor bizi. Yani o kadar güle oynaya bir durumda yazmıyor. Sevinin arkadaşlar. Ben çok mutluyum, siz de sevinin. O zaman burada neyi söylüyor Paulus Efendi? Sen ve ben bugünkü durumumuza bakacak olursak evliliklerimize belki bakıyoruzdur. İş hayatımıza bakıyoruzdur. Emekliliğimize bakıyoruzdur. Çocuklarımızda sorunlarımız varsa ona bakıyoruzdur. Ya tamam güzel sevineyim de nasıl yapacağım ben bu işi? Nasıl yapıyorsun Paulus Efendi? Ölmek üzereyken, idam cezası yemek üzereyken sen nasıl olur da insanlara 16 defa sevinin diye bir nevi kutsal ruhun önderliğinde emir verebilirsin? Gerçekten mümkün mü? Kardeşler, biraz önce başlangıçta ne dedik? Bizler çoğu zaman mutlulukla karıştırdığımız için sevinmeyi mümkün düşünmüyoruz. Neden? Mutluluk gelip geçici. Dün akşam Galatasaraylı biriyseniz Antalya'da çok mutluydunuz. Neden? 4-1 kazandı takım. Tam böyle düşecekken bir anda Galatasaray'ın kazanması mutluluk verdi. Ama ondan sonra hatırlıyorsun geçtiğimiz haftaki 5-1'lik skoru, ondan önce yediğimiz golleri, bir anda mutluluk gelip geçici. Bir taraftarsan, Ramazan abi sağ olsun Beşiktaş o kadar kötü bir yıl geçiriyor ki devamlı acı çekiyor. Ama yani demek istediğim bu küçük şeylerde bile, günlük hayattaki şeyler bile mutluluğumuzu bir anda bizden alabiliyor. Çok yüzeysel. Aslında hiç senin ve benim hayatımı etkilemeyen şeyler. Küçücük, yolda giderken ya da şey açıyorsunuz, telefonunuzu açıyorsunuz, karşınıza çıkan ilk haber gününüzü alt üst ediyor. Karşınıza bir kadın cinayeti çıkıyor, yaşadığın ülke ve durum aklına geliyor. Ya da açıyorsun, çocuklara yapılan bir eziyet karşına çıkıyor. O biraz önce yüzün gülüyordu, şimdi bir anda yüzündeki gülme senden alınıyor. Gördüğünüz gibi geçici bir mutluluktan bahsediyoruz. Fakat buradaki mutluluk o değil. Buradaki sevinç, ne demiştik açıklamada dediğimiz gibi, bir yürek tutumu. Ne demek kastediyoruz? Kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın karakteristik özelliklerini görürüz. Tanrı her yerdedir. Bunu ben yapamam bir Hristiyan olarak. Hristiyan olarak bize verilen bir armağan bu değildir. Tanrı her şeyi bilir. Biz bilemeyiz. Tanrı her şeye egemendir. Biz değiliz. Kendi hayatımıza ya da önümüzdeki alacağımız bir sonraki nefese bile hakim değiliz. O zaman bunlara hakim değilsem hangi Tanrı'nın karakteristik özellikleri benim için etkin? Hangi anlamda benim hayatım Tanrı'ya benzeyebilir o zaman? Ben bu anlamlarda gelişemiyorsam hangi anlamda? Galatyalılar bize bunu açıklıyor. Şöyle diyor Galatyalılar mektubu. Ruhun ürünü ise, yani eğer kutsal ruh sizde varsa, eğer Tanrı'yı tanıyorsanız, eğer Tanrı'yla bir bağınız varsa, kutsal ruhun ürünleri bunlarmış arkadaşlar. Ya söylüyorum. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Bunlar eğer Tanrı'yla bir bağınız varsa sanki bir DNA gibi. Çocuğunuz olduğunda ne olur? Senin anneden ve babadan DNA çocuklara aktarılır. Genetik olarak iyisiyle kötüsüyle o geçer çocuklara. Hastalık varsa o da geçer. İyi bir tarafı varsa, güçlü olduğumuz bir taraf varsa o da geçer çocuğa. Aynı şekilde Tanrı'yla bir bağımız varsa, eğer biz ruhtan doğduysak, Biz öyle diyoruz. Çünkü diyoruz ki eğer Tanrı'yı bir kişi Tanrı'yı tanımıyorsa ruhen ölüdür. Yaşamıyordur aslında. Beden olarak vardır karşımızda ama ruhen ölüdür o kişi. Eğer o kişi ruhtan doğacaksa o ruhtan doğan kişi ruhun DNA'sını taşımak zorunda. Elbette şey demiyorum. İman edin bugün bunların hepsi gerçekleşecek. Burada bulunan bütün imanlara sorabilirsiniz. Olmayacak. Fakat değiştirecek. DNA'dan tek farkı da bu zaten. Bir anlık bir olay değil, bir süreç. Zaman alır. Fakat sizi olduğu gibi bırakmaz Tanrı. Sizi disiplin eder. Öyle ki bu ürünleri bir anlamda sizler de taşıyın. Sizler de o ürünleri verin. Ama bu dışarıdan olmaz. Hadi o zaman Özgür, sabırlı ol. Tamam, sabırlı olacağım. Böyle bir şey değil. Yüreğin değişmesi, içten değişim gerekiyor. İçten değişim de yine sende değil, senin elinde değil. Tanrı'nın, ruhun meyvesi bu. Ruh var mı, yok mu? Tek fark bu. Çoğu zaman insanlar İsa Mesih'in sözlerini duyduğunda şöyle der. Aa çok güzel, ben İsa Mesih'in sözlerini seviyorum. Kardeşler, bir Hristiyanlık İsa Mesih'i sevmek ve sevmemek değil. Sevebilirsiniz. Elbette çoğu zaman o insanlar neyi kastediyor? Hoşuna gittikleri sözleri kabul ediyor elbette. İsa Mesih'in ben olmadan babaya gidemezsiniz sözünü düşünmüyor orada. Orada düşündüğü böyle İsa Mesih'in düşmanınızı sevin sözleri geliyor. Fakat bizi İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'yla barıştıran ve bunu gösteren şey Kutsal Ruh'un varlığıdır. Kutsal Ruh var mı, yok mu? Bunun hakemi de ben değilim elbette. Tanrı'nın kendisi. Fakat bizim sorgulamamız gereken ben bu meyveleri veriyor muyum, vermiyor muyum? Bunlardan bir tanesi de sevinç. Tanrı'nın karakterinde var. Ama biz Tanrı'yı düşündüğümüzde sevinen bir varlık olarak düşünmüyoruz. Daha çok Tanrı'yı düşündüğümüzde, Allah'ı düşündüğümüzdeki yani bizim aklımıza gelen kişi belki hani çocuğunuza 100 kere bir şey söylemişsinizdir, çocuğunuz hala aynı şeyi yapıyordur ya. Sanki biraz ona benzetiyorum ben Tanrı'yı kötü günümde. Ya bıktım artık Özgür ya. Ya bir kere söyledim, 10 kere söyledim, 100 kere söyledim yine aynı şey Özgür. Böyle diyen bir varlık var aklımda. Bu nedenle Tanrı'yı sevinen bir varlık olarak düşünmüyorum. Fakat kutsal kitaba baktığımızda öyle biri olduğunu görüyoruz. Süleyman'ın özdeşleri 8. bölümde bilgeden bahseder, bilgelikten bahseder. İsa Mesih'in o bilgelik olduğunu sonra anlıyoruz ama Süleyman'ın özdeşleri 8, 30, bakıyorum hemen ayete, 30 ve 31'de şöyle diyor. Baş mimar olarak onun yanındaydım. Konuşan kişi bilgelik. İsa Mesih'i temsil eden varlık burada. Onun yanındaydım. Gün be gün sevinçle dolup taştım. Huzurunda hep coştum. Onun dünyası mutluluğum, insanları yarattığı varlıklar sevincimdi. Tanrı'nın, İsa Mesih'in senin ve benim hakkındaki düşüncesi bu. Sana ve bana baktığında İsa Mesih, o yaratılış anına döndüğünde senin ve benim hakkındaki düşüncesi, senin onun gözündeki yeri sevinci. Size baktığınızda böyle bir varlığı görüyor. Bıkmış bir Tanrı değil, tam tersine sevinç var. Bunu nerede görüyoruz? İbraniler 12:2'de. Ya İsa Mesih gerçekten sevinç dolu muydu? Çarmıha gerilmiş bir İsa Mesih'ten bahsediyoruz. Bayağı bir acı çekmiş İsa Mesih'ten bahsediyoruz. Yani hani bazen şey olur ya, bir dine bakarsınız, güzel taraflarını ön plana çıkarırsınız. Diğer taraflarını bırakırsınız. Kutsal kitapta bunun biraz zıttını görüyoruz. En kötü anını alır, bir paradoks kurar ve en iyi halini verir yanına. Böyle yan yanadır hepsi. 12:2'de şöyle diyor. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna, hani bizler onun sevinciyiz. O sevinç uğruna diyor, utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı. İsa Mesih'i o ölüme katlanmasını sağlayan şey, kutsal Rab aracılığıyla yaratılmış olduğumuz için, onun suretinde, Tanrı'nın suretinde yaratılmış olan bizleriz. Bizleri kurtarmak ve Tanrı'yla barıştırmak için geldi. İşte o sevinç, İsa Mesih o sevince bakarak dedi ki bu değer. Ben bu çarmıha giderim. Ben babamın sözünü tutarım. Eğer sen ve ben bu sevince sahip değilsek, Eğer sen ve ben hala bu sevinci yaşamıyorsak, sormamız gereken şey, bu dünyayı onun gözlükleriyle görebiliyor muyuz? Gerçekten onun yüreğini hissedebiliyor muyuz? Etrafımdaki insanlara baktığımda onun bana baktığı gibi bakabiliyor muyum? Onun sevinci gerçekten bende var mı? Yani bir kişinin, bizler için yanlış anlamayın, eğer İsa Mesih'in talebesi değilseniz, onun yollarında yürüyen bir Hristiyan değilseniz, yanlış anlamayın bu söyleyeceğimi ama ben bir imanlı olmayan bir kişiye baktığımda, sadece bu benim inancımdan değil, ben kurtulacağım, o kurtulmayacak değil. Eğer gerçekten İsa Mesih'in yüreği bende varsa, o kişiye baktığımda Tanrı suretinde yaratılmış bir varlık ve ondan ayrı ve sonsuzluk boyunca ondan ayrı kalacak bir varlık vardır. Ben bu yürekle bakarsam, onlar için çabalayabilirim. Eğer ben bu yürekle bakarsam, acı çekmem sorun değildir. Eğer ben hangi yürekle bakarsam, ya işim gücüm var kardeşim, seninle mi uğraşacağım? Ya yeteri kadar küfür yiyoruz zaten, bir de seninle mi uğraşayım? Değil. Dün TikTok'ta yayın açtık elbette, biliyorsunuz. Ünlü TikTokçulardan, bendeniz. Dans videosu yok ama orada. Canlı yayın açtık. Bir kişi girdi oraya, saydırıyor. Kopyala yapıştır cevaplar, küfürler. Saydırıyor da saydırıyor. Galatyalılar mektubunda Paulus Efendi Galatyalılara yazarken şöyle diyor: hatırlayın, bir zamanlar sizler de öyleydiniz. Bir Adanalı olarak, aziz kardeşim anlayabilir bunu çok iyi. Ben de bir zamanlar böyleydim. Ben de bir zamanlar ilk Hristiyanlarla tanıştığımda dalga geçmek için fırsat kollayan, onları saçmalık lara inanan bir insan olarak bilen bir insandım. Hamdolsun ki Tanrı sabırlıydı. Hamdolsun ki Tanrı şefkatliydi. Hamdolsun ki Tanrı sevincinden dolayı bana katlandı. Öyle ki ben kurtulayım. Aynı şekilde sen ve ben, eğer İsa Mesih'in talebesiysek, bu çağrıya ortak olabiliriz. Eğer size birisi inancınızdan dolayı eziyet ediyorsa, Kutsal Kitap diyor ki şükredin. Siz bir zamanlar aynısını İsa Mesih'e yaptılar. Şimdi siz onun çarmıhına, onun acılarına ortak oluyorsunuz. Sevinin. Rab'de sevinin. Yine söylüyorum, sevinin. O zaman senin ve benim sevincim o 10 bin kişi Hristiyan oldu değil. Senin ve benim sevincim o çocuklarım sözümü dinliyor değil. Onlar güzel şeyler. Onlar beni mutlu eder. Ama sevincim olamaz. Çünkü bir gün sonra bitebilir o. Bir gün sonra senin hiç kimse sözünü dinlemez, dayak yersin. Bir gün sonra çocukların hiç seni istemez, senden nefret ettiklerini bile söyleyebilirler. Gelip geçici. Güzel şeyler ama yeri değil. En üstteki yer İsa Mesih'in o sevinci. Tanrı'nın sözüne uyarak onun göklerin egemenliğini bu dünyaya getirme, seni ve beni Tanrı'yla barıştırma sevinci. Aynı sevinci sen ve ben de tadabiliriz. Bu fırsat bizlere veriliyor çağrısıyla birlikte. Eğer özgür sevinebiliyorsam, ya kederli olmak ya acı çekmek. Yani tamam, dini anlamda değil. Diyelim ki inancımdan dolayı değil. Belki çocuğum hasta. Belki evliliğim çok kötü durumda. Kötü bir şey var. Şey değil, polyanacılık oynamıyoruz. Bu kötü ama ya her şey çok güzel olacak. Bakma, odaklanma ona. Geçecek o. Biraz bu tarafa bak, biraz bakmazsan geçecek. Ya da bugünkü insanların çoğu zaman böyle kişisel gelişimcilerin evrene gönder, bir şey paylaş, yani gitsin benden uzaklaşsın. Böyle yarım yamalak bir umut, yarım yamalak bir keşkelerle değil. Kutsal Kitap'ta şunu görüyoruz. 2. Korintiler 6:10'da. Paulus Efendi bu sözleri paylaşıyor bizlerle. Hemen okuyacağım sayfayı bulunca. 2. Korintiler 6:10. Geldim. Şöyle diyor. Kederliyiz ama her zaman seviniyoruz. Yoksuluz ama birçoklarını zengin ediyoruz. Hiçbir şeyimiz yok ama her şeye sahibiz. Çok büyük paradokslar. Ama ilk söylediği o, kederliyiz ama her zaman seviniyoruz. Bu dünyada yaşadığımız sürece keder hayatımızın parçası. Hiç kimse sizi farklı bir şey inandırmasın. İman et kardeşim. şöyle olacak. İman et kardeşim, sağlığa kavuşacaksın. İman et kardeşim, malın mülkün olacak. Paulus Efendi'ye mi diyeceksin buna? İnancı için idam edilen Paulus Efendi mi bu sözleri söylüyor sence? Hayır. Fakat kedere baktığımda aynı mutluluğa baktığım gibi bakmalıyım kedere. Mutluluk güzel, kötü bir şey değil ama geçici. Keder kötü, iyi demiyorum. Kötü ama geçici. İkisine de baktığımda eşit mesafede durabilirim ikisinden de. Mutluluk da güzel, bağlanma. Keder de keder kötü ama ona da bağlanma. Bizim ülkemizde biraz arabesklik var. İster istemez şey oluyor böyle. En güzel bir gün bunu paylaşayım. Daha önce paylaştım ama paylaşacağım. Barış Manço'nun anma günüydü. Biz oranın Barış Manço'nun müzesinin müdürüyle de arkadaşlık, bizi konsere davet etti. Birlikte böyle o anma konserine gittik. Anma konserinde biliyorsunuz o dağlar o şarkıyı söylüyorlar. Ben de eşlik ediyorum. Yanımda Alison oturuyor. Kurban olan bir olver geçem. Onu tam eşlik ediyorum. Yanımdaki abla döndü. Ya dedi, senin eşin var. Eşin yanında oturuyor. Sanki öyle söylüyorsun ki sanki bir sevdiğinden ayrılmışsın gibi söylüyorsun. Yani içler acısı böyle. Ama dediğim gibi biz seviyoruz. Böyle en güzel günümüzde bile böyle her an elimizden alınacakmış gibi. Her an o arabesk uzaklaşmasın benden, çünkü her an dönebilirim oraya. Ondan da uzaklaşmak. Biraz fazla bağlıyız. Hani şey demiyorum, mutluluğa fazla bağlıyız. O bizim için o kadar geçerli. Biz kötü tarafa çok daha bağlıyız. Her an bir an mutluysam her an yok olabilir. Elimden alınacakmış gibi. Bu nedenle her zaman orada bekliyorum aslında. Tanrı'nın iyilikler vereceğini düşünmüyorum. Sevinci tadacağımı düşünmüyorum. Her an beklentim, ya bunu da alırlarsa benim elimden? Bugün güzel gidiyor, ya yarın? Bugünü bile iyi bir şekilde, mutlu bir şekilde yaşayacak durumda değiliz. Gördüğünüz gibi. Ama bu da bizim işte kültürümüzün getirdiği, hani her kültürün değişip dönüşmesi gerekir. Bu da bizler için verilen şeylerden bir tanesidir. Fakat ilerleyecek olursak, o zaman sevincin pratiği nedir? Paulus Efendi iki şey veriyor bize. Bunlarla kapatacağım kardeşler. Uysallık ve kaygıya karşı şükran. Uysallık biraz şey kalabilir yani, şey böyle naif, boynu ne, garibanlık olarak düşünülebilir. Fakat şöyle düşünün, İsa Mesih katlandı. Çarmı üzerinde ölüme bile katlandı. Neden? Çünkü 3 gün sonrasını biliyor. Ölümü yenecek. Ölümü yenerek insanları kurtaracak. Kendisini kanıtlama derdi yok. İstersem diyor, binlerce meleği çağırabilirim, yok edebilirim. Ama öyle bir kaygısı yok İsa Mesih'in. Acaba beni biraz daha sevsinler, beni aman bana saygı duysunlar. Kaygısı o değil. Kaygısı bir anlamda, şey anlamda kullanacaksak, babanın isteğini yerine getirmek, Tanrı'nın isteğini. Sen ve ben de buna düşebiliyoruz ama. Kaygım, aman hak ettiğim övgüyü alayım. Ama ben yaptım, benim adını söylesene orada. Ben de bir şeyler yaptım. Ben de çabaladım. Beni de sevin. Beni de sayın. Sen ve ben ona yönelebiliyoruz. Uysal olmak bu anlamda uysal olmak. Garibanlık değil. Aslında beklentim yok bu dünyadan. Yani senin verebileceğin şeyi sen alabilirsin benden. Tanrı'nın verdiği, Tanrı diyor ki ben asla almayacağım. Benim elimdeki o koyunlar, benim bana ait olanlar hiç kimse benden alamaz. Ha, o zaman Tanrı'yla dünyanın arasında büyük fark var. Bunu unutmayalım ilk başta. Bir de kaygıya karşı şükran. Şöyle diyor, hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Yine bir zıtlık, yine bir böyle ikilem. Kaygılanıyorum, şükretmemi söylüyorsun. Nasıl mümkün olabilir? Yani bu elbette dediğim gibi ruhun meyvelerinden bir tanesi. Benim oturup da böyle şunu şunu yaparsanız, ondan sonra böyle bir anda şükretmeye başlarsanız değil. Tanrı yüreğinizde işledikçe, Tanrı'yı tanıdıkça, onun karakterine güveniniz arttıkça, ben o kaygı dolu anın içinde, normalde dünyanın gözünde kaygılanmam gereken yerde, tamam bu kötü, hiç de iyi gitmiyor, geleceği de kötü görünüyor. Fakat eğer ben her şeye gücü yeten Tanrı'ya inanıyorsam, bu benim sonum değil. Ha, Yani kaygı bir anlamda o dünyanın bana zorla gözüme sokmaya çalıştığı gözlüğü çıkarıp bu sana ait, bu benim değil. Bana verilen bir göz var. Kutsal Ruh'un önderliğinde benim baktığımda ben bunu ve bunu başlangıç ve son olarak görmüyorum. Bu nedenle bu bana ait değil. Bu senin dünyan. Senin dünya görüşün. Bize verilen dünya görüşü kutsal kitapta gördüğümüz Tanrı'nın o büyük görüş. Evet acı çekiyorum ama bir gün son bulacak. Kaygılanmak mı söylüyor dünya? Acaba çocuklara ne olacak? Ya onların eğitimi? Ya şu? Ya bu? Devamlı yüklemeye çalışıyor. Kaygılandım. İsa Mesih'inde değil bir gün ekleyebildin mi gününe? Kaygılandın çocuğun eğitimi mi gelişti? Kaygılandın bir şey mi daha fazla mı kazandın? Kaygılandın daha fazla mı sevdin? Kaygılandın daha fazla mı merhamet gösterdin? Hiçbiri. Dünyanın çözümü bile çözüm değil görüyorsunuz. Dünyanın çözümü bile beni o amaçtan daha da uzaklaştırıyor. Bir güzel söz var. John Newton'ın şöyle diyor. Kendi için böyle dualarına cevap verilen ve verilmeyen duaları için şunu söylüyor. Eğer diyor her şey Tanrı her şeye egemense Tanrı'nın gönderdiği her şey benim için gereklidir. Tanrı'nın gönderdiği her şey benim için gereklidir. Tanrı'nın esirgediği hiçbir şey gerekli değildir. Dünyaya bakış açısı bu. Eğer Tanrı bana veriyorsa ve yaşamamı istiyorsa benim burada bulunmamı istedi Tanrı. Göklerin egemenliğini bu duruma gelmesini istiyor Tanrı. Eğer benim bana onu vermiyorsa istediğim bir şeyi iyi bir şeydir ama Tanrı benden esirgeyebilir. O zaman gerekli değilmiş. Ben gerekli kılıyorum kendime ama Tanrı gerekli olmadığını söyledi. O zaman Tanrı'ya güveneceğim. Deniz gibi dünyanın alışveriş sistemine değil Tanrı egemen olan Tanrı'ya güvenden bahsediyorum. Kardeşler, Advent dönemindeyiz. Bu ilerleyiş döneminde Luka 2:10'dan okudu kardeşim biraz önce. Diyor ki melekler onlara korkmayın dedi. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Hapishanedeki Paulus, ölmek üzere olan azizlerin çoğu, bildiğimiz gibi okuyabildiklerimiz, çölde seyahat eden, aç durumda, susuz olan İsrailliler ve çarmıhta İsa. Hepsi sevinçliydi. Sevinçli oluyor. Hatta Paulus ve Silas'ın hapishanedeyken söylediği ilahileri biliyoruz. Yani sadece üzülmemek değil, sadece kaygılanmamak değil, tam tersine ilahilerle Tanrı'yı övüyorlardı. Nasıl mümkün? Sevinin. Rab'de sevinin. Çünkü Tanrı seni o bulunduğun duruma terk etmedi. Tanrı beden aldı, aramızda yaşadı. İyi ki Tanrı bizimle. İmmanuel. Senin acını gördü Alavi. Senin acını gördü Alison. Senin acını gördü David. Ve dedi ki, benim gelmem gerekiyor. Bana ihtiyaçları var. Ben onları bu dertlerine, bu sıkıntılarına bırakmayacağım. Ben geleceğim, beden alacağım. Bizim için de müjde budur kardeşler. Müjde o kadar teolojik anlamda Hristiyanlar, şuna teslis, bunlar güzel şeyler, gerekli. Fakat müjdemiz ne? Beni yatarken çoğu teselli etmeyecek. Beni teselli eden, beni tanıyan, beni tanıdığı için benim derdime koşan ve beni kurtarmak için de kendini feda eden bir Tanrı. O Tanrı ölümü yendi 3 gün sonra. Ölümü yenerek ölüm üzerindeki egemenliğini ilan etti ve şimdi diyor ki gelin. Bu armağanı size veriyorum. Almak isteyen herkese kapım açık.